Ayrım 25, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 278. Çevre sağlığı ve insanlığın sorunları üstünde konuşmaya devam ettiler. Nüfus artışı, her tarafta baş gösteren yer darlığı, her türlü hava kirlenmesi, düşmanlıklar, başkaldırmalar, gençler. Yakında dünyaya hükmedecek olan gençler, arasında yaygınlaşan yeni kavramlar ve değerler. Yine de bütün değişikliklere rağmen arabalar var olmakta devam edecekti. Tecrübeler bunu gösteriyordu. Ama ne tip araba olacaktı bu? Bazıları şimdiki gibi kalacaktı şüphesiz ama yine de toplumun ihtiyaçlarını yansıtan yeni tipler de olmalıydı. Adam, madem ki söz ihtiyaçlara geldi, bunları bir özetleyemez miyiz diye atıldı. Castaldi, tek bir kelime isterseniz söyleyeyim dedi, faydalılık. Brett de Los Santo kelimeyi ağzında dolaştırdı. Faydalılık çağı. Gümüş Tilki, buna bir dereceye kadar kabul edebilirim dedi ama bütünüyle değil. Düşüncelerini toplamaya çalışırken ötekilerin susmaları için eliyle bir işaret yaptı. Beklediler. Bir süre sonra ağır ağır, pekala, faydalılık kabul edildi diye sözünü sürdürdü. Buna en yeni statü sembolü, ters statü ya da ne ad verirseniz o olsun. Hepsi aynı anlama geliyor. Gelecekte bunun böyle olacağını kabul ediyorum ama bu insan tabiatının geri kalan yanını kapsamıyor ki. Doğduğumuz günden başlayarak bizimle birlikte var olan hareketlilik içgüdüsü, sonraları iktidar, güçlülük, sürat ve heyecan özlemi. Bunlardan bütünüyle hiçbir zaman kurtulamayız, kurtulamadık da, kurtulamayacağız da. Brett, bunu kabul ederim dedi. İleri sürdüğü noktanın ispatı olarak şu yapılan kumda giden binlerce arabayı gösterebilirim. Gittikçe de artıyor bunlar, artık şehirlerde bile görülmeye başlandı. Gümüş Tilki omuzlarını silkti. Faydalı bir Volkswagen'ı alıyorlar, şasisine kadar söküyorlar, sonra üstüne süslü püslü uydurma şeyler yapıyorlar. Adam'ın aklına bir şey geldi. Bu söylenen şeylere, akşamüstü gördüğü parçalara ayrılmış Volkswagen'e, daha bir sürü bulanık uçucu şeylere ilişkin, aklından kaçıp gitmiş bir noktaya ilişkin bir şeydi. Onlar konuşurlarken düşünmeye çalıştı. Aradığı şeyi bulamadı ama bir iki gün önce gördüğü bir fotoğrafı hatırladı birden. Dergi hala masasının üzerindeydi. Uzanıp aldı, ötekiler merakla kendisine bakıyorlardı. Renkli bir fotoğraftı bu. Engebeli bir kumsalda giden bir arabayı gösteriyordu. Tekerlekleri kaygan zemine tutunmaya çalışıyor, arkasına bir kum bulutu fırlatıyordu. Fotoğrafı çeken objektifi açık tutmuş, araba hareket halinde bulanık bir bölge halini almıştı. Resmin altındaki yazı bu tip arabaların gittikçe arttığını ve en az 100 imalatçının karoseri yetiştirmeye uğraştığını belirtiyordu. Yalnız Kaliforniya'da kumda giden 8000 araba vardı. Adam'ın omzundan bakan Brett gülümsedi. Kum otomobilleri yapmayı düşünmüyorsun ya. Adam başını salladı. Bu arabalara düşkün insanlar ne kadar çoğalsa da bu bir modaydı eninde sonunda. Bir uzman işiydi. Üç büyüklerin işi değildi. Adam bunu biliyordu. Ama yine de hatırlayamadı. O cümle bununla ilgili bir şeydi. Yine de hatırlamadı bunu. Hayatta sık sık olduğu gibi tam bu sırada tarih karışıverdi işin içine. Adam'ın dergiyi fırlattığı yerin tam üstünde Apollo 11 ay aracının çerçeveli bir fotoğrafı vardı. Adam her ne içinse kendisine verilmiş olan bu resmi beğenmiş ve çerçeveletip odasının duvarına asmıştı. Resimde ay aracı bütün heybetiyle görünüyordu. Önünde de bir astronot vardı. Brett dergiyi alarak yanındakilere gösterdi. Deli gibi hız yapıyor bunlar. Bir kere ben de bindim bunlardan birine. Resmi dikkatle inceledi ama çok çirkin bir şey doğrusu. Adam ay aracı da öyle diye düşündü. Çirkindi gerçekten. Sivri köşeler, bir takım gariplikler, dengesizlikler, pek az bir simetri, pek az düzgün, her ikisi de faydalı iş gören araçlardı. Bir amaç için çirkinliği yeniyor ve sonunda kendine özgü bir güzelliğe sahip oluyordu. Unuttuğu cümleyi hatırladı birden. Rowena'nın söylediği bir şeydi bu. Geçirdikleri ilk geceden sonra sabah şöyle demişti. Bugün ne derim biliyor musun? Çirkin güzeldir derim bugün. Çirkin güzeldir. Ay aracı çirkindi, kumda giden arabalardı ama her ikisi de faydalı, iş gören araçlardı. Bir amaç için yapılmışlar ve bunu yerine getiriyorlardı. Niçin bir arabada böyle olmasın? Niçin şimdiki ölçülere göre çirkin ama ihtiyaçlara, çevreye ve zamana, faydalılık çağına uygun bir araba yapılmasın? Ve bu araba niçin sonunda güzel olmasındı? Farslar hakkında bir düşüncem var galiba dedi ama acele etmeyin, ağır ağır anlatmama izin verin. Odadakiler sustular, kelimelerini dikkatle seçerek konuşmaya başladı adam. Tek bir fikrin peşinden hemen koşmayacak kadar tecrübeliydi hepsi. Ama adam yine de daha önce olmayan bir gerilim ve sonra gittikçe artan bir ilgi hissetti odada. Gümüş tilki gözleri yarı kapanık düşünceliydi. Genç kaslı halde kendini bir şeye verdiği zamanlar yaptığı gibi kulağını kaşıyordu. Şimdiye kadar pek az konuşmuş olan öteki üretim planlamacısı bakışlarını Adam'ın yüzünden ayırmıyordu. Brett de Los Santo'nun parmakları yerinde duramıyor gibiydi. Elinde olmayarak bir tabaka kağıt çekti önüne. Adam sözlerini bitirdiği zaman yerinden fırlayıp odayı arşınlamaya başlayan Brett oldu. Bilmece parçaları gibi yarım kalmış cümleler, fikirler atıyordu ortaya. Yüzyıllardır sanatçılar çirkinlikte güzellik bulmuşlardır. Michelangelo'dan Henry Moore'a kadar yapılan çarpık heykelleri düşünün. Ya çağdaş sanat? Birbirine kaynamış ıskarta parçalar, pek çok kimse için hiçbir anlamı olmayan alay konusu olan. Resmini alın ya da hayatı düşünün. Güzel bir kız ve gebe bir çirkin. Hangisi daha güzel bunların? Hepsi görüşe göre değişiyordu bunların. Biçim, simetri, stil ve güzellik hiç de zorlanacak şeyler değildi. Brett yumruğunu avcunun içine vurdu. Burnumuzda Picasso tüttüğü halde arabalarımızı Gainsborough tablolarından çıkarıyoruz sanki. Gümüş tilki, kutsal kitapta bir söz var sanırım dedi. Gözleriniz açılacak gibi bir şey. Ama hemen kapılıp gitmeyelim buna, bir şeyler bulmuş olabiliriz. Bulmuş olsak bile önümüzde çok uzun bir yol bulunduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Brett çizmeye başlamıştı bile, çiziyor çiziyor, sonra hepsini bir kenara fırlatıp atıyordu. Sayfaları önündeki bloknottan kopardıkça yerde bir yığın meydana geliyordu. Bir modelcinin düşünme şekliydi bu. Ötekilerin konuşarak düşüncelerini geliştirdikleri gibi o da bu şekilde düşünürdü. Adam sayfaları sonra toplayıp saklamayı hatırlattı kendisine. Bu geceden bir şey çıkarsa tarihsel belgeler olacaktı bunlar. Ama Elroy Braithwaite'in dediklerinin doğru olduğunu biliyordu. Hepsinden çok burada bulunmuş olan gümüş tilki yeni arabaların düşünce alanından bitmiş şekillere geçtiğini çok kere gördüğü gibi başlangıçta çok şeyler vaat eden planların önceden bilinmeyen nedenlerle hatta bazen hiçbir neden olmadan bir kenara atıldığına da tanık olmuştu. Yeni bir araba fikrinin şirketin içinde aşması gereken pek çok engeller, karşılaşacağı eleştiriler, sonsuz toplantılar, yenmek zorunda kaldığı muhalefetler vardı. Bir fikir bütün bunlardan sonra hala var olmakta devam etse bile genel müdürün ve yönetim kurulu başkanının ayrı ayrı veto hakları bulunurdu. Yine de bazı fikirler bütün bunları aşar ve gerçekleşirdi. Orion böyle olmuştu. Böylece belki de bu da şu anda ekilmiş bu tohum da Far Star biçimine bürünebilirdi. Birisi kahve getirdi ve konuşmaya devam ettiler. 18. bölüm. Otomobil Kenti adlı belgesel filmin çekilmesi bir senaryo yazılmadan devam ettiği için Kate Yates Brown'ın kişiliğinde OJL reklam şirketi epey endişeliydi. Yates Brown bir iki gün önce New York'tan Barbara'ya telefon ederek ama bir senaryo olmalı demişti, aksi takdirde müşterinin haklarını burada nasıl korur, gerekli fikirleri nasıl verebiliriz? Barbara Madison Avenue'nun bu işe karışmasının hiç de gerekli olmadığını yönetim müdürüne söylemek isterdi. Bu karışma şimdi artık biçimini almakta olan dürüst bir filmi karışık ve bulanık bir şekle dönüştürebilirdi. Ama Barbara görüş açısına değerli saydıracak kadar geçmiş tecrübesi olan film yönetmeni Wes Grobetti'nin sözlerini tekrarlamıştı. Gropetti, Detroit'in ruh durumunu daha bilmediğimizden kağıt üstüne bir sürü palavra sıralayarak elde edemeyiz. Bütün bu kameralar ve ses alma aletleriyle bunu bulmaya çalışıyoruz demişti. Kısa boylu, koca sakallı bir adam olan film yönetmeni tüylü bir kargayı andırıyordu. Başında hiç çıkarmadığı bir beresi vardı. Şehrin yoksul kesiminde yaşayanların, orospuların ve çocukların bize kendileri hakkında neler düşündüklerini, biz tembellere ne gözle baktıklarını kendi ağızlarından duymak istiyorum diye devam etmişti. Bunların içinde nefretleri, umutları, yedikleri, uyudukları, cinsel ilişkileri, terlemeleri, neler gördükleri ve kokladıkları da var. Suratlarını, seslerini, her şeylerini önceden prova etmeden çekeceğim. Dil konusuna gelince bunu da olduğu gibi bırakacağız. Belki de birkaç kişinin kıçını dürtükleyeceğim kızdırmak için. Ama ne olursa olsun onları konuşturacağım ve konuşurlarken de kamerayı onların, yoksul kesimin gözünün gördüğü şekilde dolaştıracağım Detroit üstünde. Barbara Yates Brown'a yönetmenin bunda başarılı olduğunu da söyledi. Gropetti gerçek sinema tekniğini uygulayarak elinde bir el kamerası olduğu halde yardımcılarıyla şehirde dolaşıyor, milleti açıkça, serbestçe ve bazen dokunaklı bir şekilde konuşturuyordu. Gropetti'nin bu seferlerine katılan Barbara, onun dehasının insanları seçme içgüdüsünde olduğunu görüyordu. Seçtiklerine kendi üzerlerine çevrilmiş ışıklar ve objektifler olduğunu unutturabiliyordu. Ses sahipleri konuşmaya başlamadan önce Gropetti'nin onların kulaklarına neler fısıldadığını kimse bilmiyordu. Bazen başını filmini çekeceği insanın kulağına dayar ve dakikalarca gizli gizli bir şeyler anlatırdı. Ama her seferinde bir tepki uyandırırdı bu. Gülümseme, meydan okuma, kabul etme, aksilik, küstahlık, uyanıklılık, öfke ve bir keresinde sonunda gayet konuşkan olan genç bir zenci militandan pırıl pırıl bir nefret. Bir karşılık göreceğinden emin olur olmaz Gropetti hemen geri fırlar ve zaten gizli bir işaretle harekete geçirmiş olduğu kameranın bütün yüz ifadelerini ve kendiliğinden akan sözleri yakalamasını sağlardı. Gropetti aradığını bulana kadar bunu tekrarlardı. Aradığı da bir kişilik belirtisiydi. İyi ya da kötü, dost ya da düşman ama canlı ve gerçek bir kişilik belirtisi. Barbara sonuçların aldığı şekli görmüş ve heyecanlanmıştı. Çekilen resimler fotoğraf bakımından karş portrelerinin nitelik ve derinliğine, Gropetti'nin o tılsımlı canlılığına sahipti. Bütün bunları anlattığı zaman Kate Yates Brown, filmin adı Otomobil Kenti olduğuna göre Gropetti'ye insanlardan başka otomobillerin de var olduğunu ve filmde bunları da, hatta mümkünse müşterimizdekileri görmek istediğimizi hatırlatırsan iyi olur sanırım dedi. Barbara kendisine verilen mutlak yetki hakkında şefinin şüpheye düştüğünü anlamıştı. Ama bir filmin tamamlanması için böyle yetkili bir kimsenin gerektiğine ve OJL şirketinin işten alıncaya kadar ya da kovuluncaya kadar bu yetkilinin de Barbara olacağını bildiğini biliyordu. Yates Brown'u yatıştırmak için filmde otomobil de olacak hem de müşterininkilerden dedi. Ama bunu ne çok önemli duruma getiriyor ne de saklıyoruz. Filmi görenler otomobillerin ne marka olduğunu anlayacaklar, merak etmeyin. Otomobil montaj fabrikasında yoksul kesimler alınan işçi programına ve Rolly Knight'a önem verilerek çekilen bölümü anlattı bundan sonra. Montaj fabrikasında film çekilirken öteki işçiler kameranın gerçekte Rolly Knight'a çevrildiğini anlamamışlardı. Bu biraz bunun böyle olmasını isteyen Rolly yüzünden biraz da havayı gerçek olarak yansıtabilmek içindi. Brett de Los Santo'nun evinde Barbara'nın anlattığı projeyle ilgilenen personelden Leonard Wingate ortalığı yaymadan işleri ayarlamıştı. Fabrikadakiler ancak bilinmeyen bir nedenle fabrikanın bir bölümünün çalışmasının filme alındığını sanıyorlardı. Wes Gropetti, Barbara ve film teknisyenlerinden başka işin doğrusunu ve asıl filmi çekilenin Rolly Knight olduğunu bilen yoktu. Çekimin bu bölümünde fon sesi olarak yalnız fabrika içindeki gürültüler alınmıştı. Sonradan Barbara dinlediği zaman bunun çekilen filme pek uygun düşen bir kabus gürültüsü olduğunu fark etti. Rolly Knight'ın sesi Gropetti ile teklisyenlerinin Rolly Knight'ın Maylou ile birlikte oturduğu daireye gittiği zaman alınacaktı. Leonard Wingate de orada olacaktı. Barbara'nın Kate Yates Brown'da söylemediği şey Brett DeLosanto'nun da bu ses çekiminde bulunacağıydı. Yates Brown telefonda sonunda hesabını vereceğimiz büyük paralar harcadığımızı unutmayın sakın diye uyardı Barbara'yı. Bütçe dışına çıkmadık. Müşterimiz de şimdiye kadar çektiklerimizden memnun. Hiç olmasa yönetim kurulu başkanı memnun diyebilirim. Telefondan gelen sesten Yates Brown'ın yerinden sıçradığını anladı.
Yönetim kurulu başkanıyla temasa mı geçtin?
Barbara ABD Cumhurbaşkanı ya da Papa'ydı demiş olsaydı adam bu kadar şaşırmayacaktı belki. Film çekimine geldi bir gün. Ertesi gün Gropetti filmi banyo edip başkanın odasında gösterdi.
O ağzı bozuk hippi Gropetti'yi 15. katta başıboş mu bıraktın?
Wes, başkanın aralarının iyi olduğunu söylüyor.
Söylüyor mu? Sen kendin gitmedin mi oraya?
O gün işim vardı, gidemedim.
Allah'ım!
Barbara şefini gözünün önüne getirebiliyordu. Yüzü bembeyaz, elini kafasına götürmüş. Siz söylemiştiniz bana başkanın bu işle özellikle ilgilendiğini ve ara sıra kendisine rapor verebileceğimi.
Ama öyle oldu bittiye getirerek değil. Önce burada bize haber verecektin. Biz de neler söyleyeceğini kararlaştıracaktık. Hele Gropetti'yi, kendi başına.
Barbara, size başkanın ertesi gün bana telefon ettiğini anlatacaktım dedi. Şirketimizin Wes Gropetti gibi bir adamı seçmiş olmasından dolayı büyük bir hayal gücü gösterdiğini. Bunlar kendi sözleridir. Ve Wes'e istediğini yapmamız için özgürlük vermemizi söyledi. Bütün bunları bir mektupla size bildirecekmiş. Derin bir soluk geldi telefondan.
Mektup gelmedi daha. Gelince
bir an sustu. Barbara, işini iyi yapıyorsun galiba. Yates Brown'un sesi yalvarır gibiydi şimdi ama ne olur işi taliye bırakma. Müşterinin yönetim kurulu başkanı konusunda her şeyi bana hemen bildir olur mu? Barbara söz verdikten sonra Yates Brown yine de bir senaryo yazılmış olsaydı daha iyi olacağını söyledi. İşte şimdi aradan 2-3 gün geçtikten sonra ve yine de senaryosuz olarak Wes Gropetti yeni işe alınma programını ve Rolly Knight'ı kapsayan son bölümleri çekiyordu. Akşamın erken bir saati. 8'e birden küçük ve boğucu derecede sıcak şöyle böyle döşenmiş odaya doluşmuşlar. Detroit'te hele şehrin iç kesiminde yakıcı rüzgarsız bir yaz günü geçmişti. Güneş batmış olduğu halde sıcaklık hala devam ediyordu. Bu anda yaşadıkları yer burası olduğu için Rolly Knight ile Maylou'da 8 kişinin içindeydiler. Her ölçüye göre küçük sayılabilecek oda hem oturma hem yatak odası görevini görüyordu. Yandaki dolap boyundaki mutfakta eski bir gaz ocağı, tek musluklu bir lavabo, birkaç tahta raf vardı. Tuvalet ve banyo gibi bir şey yoktu. Bu gibi kolaylıklar bir kat aşağıdaydı ve öteki 6 daireyle birlikte paylaşılırdı. Rolly bu işe karıştığına pişman olmuş gibi asık suratlıydı. Sıska bacakları ve kollarıyla çocuksu tavırlı Maylou ürkmüş görünüyordu. Ama bu sıcakta bile beresini çıkarmamış olan Wes Gropetti, sakin sakin kendisine bir şeyler anlatırken ürkekliği geçiyor gibiydi. Teknisyenler kameralarını ve ses aletlerini yönetmenin arkasına güçlükle sığdırabilmişlerdi. Barbara Zaleski not defterini açmış onların yanında duruyordu. Brett DeLosanto, Barbara'nın güneş gözlüğünü her zaman olduğu gibi saçlarının arasına kaldırdığını görerek gülümsedi. Projektörler daha yakılmamıştı. Onlar da yandığı zaman odanın sıcaklığının artacağını hepsi biliyorlardı. Otomobil şirketinin personel bölümünden şirketin en kıdemli zenci yöneticisi olan Leonard Wingate terli yüzünü temiz bir keten mendille kuruluyordu. Brett ile ikisi bir duvara dayanmışlar, fazla yer kaplamamaya çalışıyorlardı. Gropetti'nin işaretini gören teknisyenler ışıkları yaktılar ve ses alma makinesini işlettiler. 25. ayrımın sonu. Sayfa 288.